Ayrım 52. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 454. Hobday ona bakıyordu. Gözleri ilk olarak soğuk bakışlarını kaybetmiş, göz kapakları açılmıştı. Yırtık dudakları titredi, eksik dişlerinin yerindeki karanlıklar gözüktü. Bu adamın bize bir şey itiraf etmesi gerekmez. Buraya, bu eve girmiş olması, generalle ve benimle, yani Dirk Courtney'in düşmanlarıyla yalnız bulunması bile etkimizde kalmış olduğunun yeterli işaretidir. Dirk Courtney için bu kadarı da yeter. Bir telefonla hallolur iş. Mark duraladı, sonra devam etti. Ona telefonda söyleyeceğimiz aşağı yukarı şöyle bir şey. Hobday yanımızdaydı, yeminli ifade vermeye hazır. John Anders cinayetiyle ilgili olarak. Sonra Hobday'i kente götürüp serbest bırakırız. Dirk Courtney onu öldürür ama bu kez biz hazırlıklı bulunuruz. Bu seferki cinayeti doğrudan ona bağlayacak durumda oluruz. Allah belanı versin diye uludu Hobday. Doğrulmaya oturur duruma geçmeye çalışıyordu. Yalan bu. Ben hiçbir şey itiraf etmedim. Sen onu Dirk Courtney'e anlatırsın. Belki inanır sana, dedi Mark alçak sesle. Ama öte yandan eğer gerçekten kamu tanığı olur da itiraf edersen, generalin ve yasanın seni koruması söz konusu. O zaman seni serbest bırakmayız. Hobday vahşi bakışlarda çevresine bakındı. Sanki önünde mucizevi bir kurtuluş yolunun açılmasını bekledi. Ama Mark acımasızca devam etti. Sen Dirk Courtney'i hepimizden iyi tanırsın, öyle değil mi Hobday? Kafası nasıl çalışır bilmez misin? Belki itiraf etmemişsindir diye riske girer mi? Gelecekte ona ne kadar yararlı olabileceksin bu durumda? Senin sadakatine güvenir mi? Üzerine bir kere bu kuşku gölgesi düştükten sonra. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Bir düşünürsen sen de görürsün ki tek kurtuluş umudun Dirk Courtney'in bir yere kapatılıp kilitlenmesi ya da kıpırdayamayacak durumda kıskıvrak bağlanması. Hobday ona alev saçarcasına baktı. Seni piç diye tısladı. Bu söz ağzından bir tıpayı çekmiş gibi oldu. Ardından peş peşe yakası açılmadı, küfürler dökülmeye başladı. İğrenç, anlamsız sözler tekrarlandı durdu. Gözleri sürekli olarak derin bir nefret yansıttı. Mark ayağa kalktı. Şan'ın masasındaki telefonu kurdu, kulaklığı eline aldı. Santral, dedi ağızlar. Lütfen beni Bay Dirk Courtney'in evine bağlayın. Hayır diye uludu Hobday, boğulur gibi, yapma. Nefretin yerine yepyeni bir korku gelip yerleşmişti. Yüzü o kırık burnunun, çarpık çenesinin çevresinde asıl şimdi çökmüş gibiydi. Mark onun sözünü dinlemeye yanaşmadı. Telefonun bağlanma çıtırtısını odadaki herkes net biçimde duydu. Sonra karşı tarafın sesi odaya yayıldı. ''Burası Sayın Arazi Bakanı Bay Dirk Courtney'in evi.'' Hobday kanepeden fırladı. Sendelerek masaya atıldı. Kulaklığı Mark'ın elinden kaptı ve telefonun üzerindeki yerine çarparak yerleştirdi. ''Hayır.'' diye soludu acı ve korku içinde. ''Lütfen bunu yapmayın.'' Sağlam koluyla masanın bir köşesine asıldı. Kırık kolunu göğsüne kıvırdı. Yüzü durmadan oynuyordu. Hepsi sessizce beklediler. Mark, Ruth ve Sean. Onun bir karara varmasını bekliyorlardı. Hobday döndü, kanepeye yöneldi. Üzerine yıkıldığında dirsekleri dizlerine çarpar gibi oldu. Soluğu tısladı, bir hıçkırdı. ''Peki'' diye fısıldadı boğuk boğuk. ''Neyi bilmek istiyorsunuz?'' General Sean Courtney bir kabustan uyanır gibi silkindi ama sesi karardı ve canlı çıktı. ''Mark, Rolls'u al, kente in, bana bir avukat getir. Bu ifadeyi resmi biçimde saptamak istiyorum. Hala sulh yargıcıyım, belgeyi ben onaylayacağım.'' Mark Rolls'u Peter Boats'un kocaman yeni evinin kapısına park etti. Ev karanlık ve sessizdi. Ama Mark kapıyı hızlı hızlı vurunca içeriden bir köpek havlamaya başladı. Sonunda üst pencerelerden birinde bir ışık yandı, pencere açıldı.
''Kim o? Ne istiyorsunuz?''
Peter'in sesi kavga eder gibi, üstelik uykuluydu. ''Ben Mark, hemen benimle gelmen gerekiyor.'' ''General Courtney seni istiyor, hemen.''
''Hay Allah, Mark, saat 11'i geçti, sabaha kalamaz mı bu iş?''
Bu isim etkisini gösterdi. Yatak odasından konuşmalar duyuldu. Mario'nun ablası uykulu uykulu itiraz ediyordu. Sonra Peter tekrar aşağıya seslendi.
''Tamam, bir dakika bekle de giyineyim Mark.'' Rolls'un direksiyonunda beklerken yağmur hala bardaklardan boşanıyordu. Mark acaba neden Peter Bowles'u seçtim diye düşündü. Bu saatte onu nerede bulacağını bildiğinden değildi bu yalnızca. Peter'in taptığı tanrı yıkılırken orada olmasını istemişti. Dirk Courtney'in bir hırsız, bir katil olduğu kanıtlanırken onun da burnu sürtülsün istemişti. Bu ona ayrı bir doyum verecekti. Karanlıkta kendi kendine neşesiz biçimde gülümsedi. ''Buna hakkım var.'' diye fısıldadı kendi kendine. O sırada evin ön kapısı açıldı. Peter acele adımlarla çıktı. Yağmur altında yürürken başını eğiyordu. ''Ne var?'' diye sordu pencereden. ''Umarım önemli bir şeydir. Gecenin bu saatinde beni yatağımdan kaldırdığına göre.''
''Yeterince önemli.'' dedi Mark. Sonra motoru çalıştırdı. Binaydı.
''Peter, ben seni Packard'ımla izlerim.'' deyip garaja doğru koştu.
Peter Bowles, General Courtney'in koca masası başında oturuyordu. Pek acele giyindiğinden kravatı yoktu. Yeni şişmeye başlayan midesi beyaz gömleğinden taşıyordu. Kum rengi saçları karışıktı, dökülmeye de başlamıştı. Başını önündeki kağıtlara eğdiği zaman saçlarının arasından başının pembe derisi görünüyordu. Küçük harf kullanarak hızlı hızlı yazmaktaydı. Yazdıkça yüzünde yeni şok dalgaları okunuyor, ara sıra korkunç bir itirafı soluyarak karşılıyordu.
''Yazdınız mı hepsini?'' diye sordu general.
Peter başını salladı, tekrar yazmaya devam etti. Ötekiler dikkatle dinlemekteydiler. General ateşin yanındaki koltukta kaykılmış oturuyordu. Gözlerini sanki uyuyormuş gibi yummuştu. Ama ikide bir patlattığı sorulardan kafasının şimşek gibi çalışmakta olduğu belliydi. Mark onun koltuğunun arkasında duruyordu. Sessiz ve dikkatliydi. Yüzünde hiç ifade yoktu. Oysa öfkesi ve nefreti içini kavurup durmaktaydı o sıra. Hobday kanepede öne eğik oturuyordu. Sesi boğuk ve tek düzeydi. Kuzeyli aksanı ağzından çıkan korkunç sözlerle çelişki oluşturur gibiydi. Anlattığı yalnızca John Anderson ölümü değildi, dahası vardı, hem de pek çok. Devlet belgelerinin sahte olarak düzenlenmesi, yüksek memurlara rüşvet verilmesi, kamu görevinin kötüye kullanılması. Hobday iki kez Dirk Courtney'in emriyle Mark'ı nasıl öldürmek amacıyla kovaladığını anlatırken Mark olduğu yerde öne doğru eğildi. Mark onu tanımamış, durumu anlamamıştı o zamana kadar. Ama şimdi Hobday'in tıknaz vücudu, karanlıklarda gördüğü o avcıyı gözünün önüne getirmesine yetiyordu. Hobday bunları anlatırken hiç başını kaldırıp bakmadı. Mark'ın da soracak sorusu yoktu. Hobday bir kere konuşmaya başladıktan sonra içindeki çirkefin tübünü boşaltmak istiyormuş gibi davranıyordu. Sanki sözlerinin karşısındakilerde doğurduğu şoktan bir tür tatmin duyuyordu. Dinlerken olayların büyüklüğü karşısında şaşkınlığa uğruyorlardı. Her birkaç dakikada bir Ruth'un ağzından istemeyerek bir ünlem kurtuluyor, Sean gözlerini bir an için açıp ona bakıyor, sonra tekrar kapıyor, elini gözlerinin önüne dayıyordu. Sonunda Hobday, John Anderson öldürülmesi olayına gelebildi. Her ayrıntı tam Punguşe'nin anlattığı gibiydi. Mark içinin bulandığını hissetti, bir tek soru sordu.
''Neden o kadar uzun zamanda ölmesini bekledin? Neden işini bitirmedin?'' ''Kaza gibi görünmesi gerekiyordu.''
Hobday yine başını kaldırmadan konuşmaktaydı.
''Bir tek kurşun. İnsan kendini kaza sonucu iki kere vurmaz. Kendi kendine ölmesini beklemek zorundaydım.''
Mark'ın gazabının sınırı yoktu. Bu kez Ruth Courtney'de hıçkırığa benzer bir sesle soluğunu duydu. Sean Courtney yine gözlerini açıp ''İyi misin canım?'' diye sordu. Ruth sessizce başını salladı. Sean da Hobday'a döndü. ''Devam et.'' Sonunda Peter Bowles ifadeyi okudu. Sesi titriyordu. Sean ona öfkeyle baktı.
''Sesinizi çıkarın. Duyabileyim beyim.''
Peter zaptı iki kopya olarak tutmuştu. Hobday her sayfayı okunaksız bir imzayla karaladı. Sonra tanık olarak hepsi onun imzasının altına imzalarını attılar. Sean resmi mühürü altına bastı. ''Pekala.'' dedi. Birinci kopyayı alıp masasının arkasındaki duvara gömülü kasaya doğru yürüdü. ''Peter'e öteki kopyayı sizin dosyalamanızı istiyorum.'' dedi. ''Yardımınız için teşekkür ederim Bay Bowles.'' Kasayı kilitledi, tekrar odaya döndü. ''Mark, şimdi lütfen Doktor A kızına telefon eder misin? Tanığımızın sağlığını kollamamız gerekir herhalde. Hoş, bana kalsa acı çeksin diye bu halde bırakırım ya.'' Doktor Akers'ın Lion Cop'a geldiğinde saat gecenin ikisiydi. Ruth Courtney onu Hobday'in yatmakta olduğu konuk odasına götürdü. Ne Sean ne de Mark yukarıya çıkmıştı. Ateşin karşısında sessizce oturuyorlardı. Pencerelere yağmur damlaları vuruyordu sürekli olarak. Sean viskisini yudumlamaktaydı. Mark son birkaç saat içinde onun bardağını iki kez doldurmuştu. Sean en sevdiği koltukta yaslanmış oturuyordu. Yorgundu. Başı üzüntü ifade edercesine eğikti. Bardağını iki eliyle tutuyordu. ''Cesaretim olsa tüfeğimi alır, onu kuduz bir köpek gibi kendim vururdum.'' dedi. ''Ama ne kadar inkar edersem edeyim, benim oğlum o. Kendi kanımdan, kendi canımdan.'' Mark sessizdi, o sırada Ruth odaya girdi. ''Doktor Akers'ın adamın kolunu alçıya alıyor.'' dedi. ''Daha bir saat sürecek. Ama sizin artık yatmanız gerek hayatım.'' Sean'a yürüdü, elini onun omzuna dayadı. ''Bugün hepimiz yeteri kadar tükendik.'' Telefon acı acı çalmaya başladı. Bu ses hepsini tedirgin etti. 5 saniye süreyle baktılar. Zil sesi tekrar duyuldu. Ruth ilerledi. Kulaklığı alıp kulağına götürdü. ''Bayan Ruth Courtney konuşuyor.'' dedi korkulu bir fısıltıyla. ''Bayan Courtney, siz Bayan Stormhunt'ın annesi misiniz?''
''Evet, annesiyim.''
''Korkarım size çok kötü bir haber vermek zorundayız.'' ''Burası Durban'daki Addington Hastanesi acil servisi. Ben nöbetçi hekimim. Kızınız bir otomobil kazası geçirdi. Yağmur ve çamur nedeniyle herhalde. Oğlu yani torununuz derhal öldü. Bereket versin acı çekmedi. Ama kızınızın durumu kritik. Mümkün olduğu kadar çabuk buraya gelebilir misiniz? Geceyi çıkarıp çıkaramayacağını bilemiyoruz korkarım.'' Telefon Ruth'un elinden kayıp düştü. Kadın ayakları üzerinde sallandı. Yüzü bembeyaz kesildi.
''Ah tanrım!'' diye fısıldadı.
Düşmeye başladı. Bacakları altında kıvrılıvermişti. Mark onu yere çarpmadan yakaladı, kanepeye oturttu. Sean sarkmış sallanan telefon kulaklığına yürüyüp onu kaptı.
''Ben General Courtney!'' diye haykırdı. ''Ne oldu?''
Mark koca rolosu bayır aşağı inen yoldan köprüye doğru hızla sürüyordu. Sevdiği kadın, ölü çocuğunun annesi can çekişmekteydi, ölmek üzereydi. Mark'ın kalbi parça parça oluyordu, yol çamur içindeydi. Öteki arabalar çamurda derin izler açmışlardı. Rolls bu izleri savuruyor, Mark direksiyonla çılgınca mücadele ediyordu. Babuğun Nehri'nin köprüsü 500 metre ilerideydi, yağmur altında hala gözükmüyordu. Farların ışığı 20 metre ileride ölüyor, yağmur onları yok ediyordu. Arka kanepede Ruth Courtney sessizce oturmuş, görmeyen gözlerle dosdoğru karşısına bakıyordu. Kürk mantosunun yakasını kaldırmış, kulaklarının çevresine sarmıştı. Çocuk gibi ufacık görünüyordu. General Sean Courtney Mark'ın yanındaki koltuktaydı. Alçak sesli kendi kendine konuşur gibi söyleniyordu.
''İnatçı bir keçi gibi davrandım. Kızımdan çok şey bekledim. Onun insanüstü olmasını istedim. Ona koyduğum standartlara varamadığı zaman çok sert davrandım. Çoktan gitmeliydim ona. Şimdi belki çok geç kaldım.''
''Geç değil.'' diye itiraz etti Mark. ''Yaşayacak, yaşaması gerek.''
''Torunum için çok geç.'' diye fısıldadı Sean. ''Onu hiç görmedim. Ancak şimdi anlıyorum görmeyi ne kadar çok istediğimi.''
John'dan söz edilince Mark içinde korkunç bir çaresizlik duygusu hissetti. Midesi burkuldu.
''O benim oğlum, ilk oğlum.'' diye haykırmak istedi birden.
Ama yanı başına Sean yine konuşmaya başlamıştı.
''Kötü ve acımasız bir ihtiyar gibi davrandım. Tanrı bana acısın. Öz kızımı vasiyetimden bile çıkardım, onu reddettim. Şimdi bunu yaptığım için kendimden tiksiniyorum. Ona bir ulaşabilsek, yetişebilsek, onunla bir kere daha konuşabilsem. Lütfen Tanrım, ne olur bana bunu bağışla.''
Karşılarında köprünün demir ayakları belirdi, bulutlara doğru yükseldi. Mark örümcek ağı gibi çelik ayakların altında nehre doğru 200 metre kadar aşağıda demir yolu köprüsünü bir an görebildi. Onun altında kayalar nehre doğru iki yamaçla dalış yapıyordu. Mark frenlere dokundu, vitesi değiştirerek Rolls'u köprüye giriş için yavaşlattı. Birden yolun sağ tarafında gözleri kör edici bir ışık parladı. Mark gözünü korumak için tek elini direksiyondan çekti. Karanlığın içinden kocaman karanlık bir şey öne doğru fırladı. Yaklaşırken iki farı şeytan gibi parıldadı. Mark o anda Rawls'un köprü rampasında tuzağa kısılmış olduğunu anladı. Çarpma sonucu nehre düşmelerini engelleyecek tek şey sol taraftaki demir parmaklıklardı. Tutunun diye haykırarak direksiyonu kırdı. Yaklaşan koca çelik canavara doğru atılırken o beyaz ışık gözlerinin bebeğine saldırdı. Peter Bowles arabasını yolun kenarındaki çamlar altına çekip kontağı kapattı. Sessizlikle dalların ışırtısını, damlaların pakardın üzerine düşüşünü dinledi. Bir sigara yaktı, kibrit avucunda titriyordu. Dumanı ta ciğerlerine kadar çekti. Tütünün sakinleştirici etkisini bekledi. Gözlerini ileriden sapıp dosdoğru büyük Long korusuna, Dirk Courtney'in evine giden yola dikmişti. Hayatının en önemli kararını vermek zorunda olduğunu biliyordu. Kararı ne türlü verirse versin yaşamı yine de değişmiş demekti. Dirk Courtney düşerse tüm yakınındakileri de girdaba çekecekti. Masum olanları bile. Kopacak rezalet onun üstünü de kirletecekti. Oysa ne kadar çok uğraşmıştı mesleğinde belli bir yere gelebilmek için. Daha yeni yeni başlıyordu zevkini çıkarmaya. Bunların hepsi gidecekti. Her şeye yeni baştan başlamak zorunda kalacak. Belki başka bir kente taşınacak. Merdivenin en dibinde bulacaktı kendini. Bu düşünce içini korkuyla dolduruyordu. Önemli adam sayılmaya alışmıştı artık. Yeni baştan başlamayı göze alamıyordu. Ama öte yandan eğer Dirk Courtney devrilmezse, ölümden ve rezaletten kurtulursa, kurtulmasını sağlayan adama ne büyük bir minnet duyacaktı. Dirk Courtney'in bugünkü servetini ve gücünü biliyordu Peter. O servetin büyük bir diliminin Peter Bowles'a verilmesi de mümkündü. Dirk Courtney'i kurtaran adama ve onu yıkabilecek silahı da hala elinde tutmaya devam eden adama. Bu an kaderin önemli anlarından biriydi. Peter bunu anlıyordu. Böyle bir an ancak bir avuç insana nasip olurdu. Bir yanda şerefsizlik ve karanlık, öbür yanda güç, zenginlik, on binler, belki milyonlar. Packard'ın motorunu çalıştırdığında arka lastikler yapışkan çamurda kaydı. Peter ağaçlı yola döndü, vitesi yükseltti. Dirk Courtney masasının bir köşesine kalçasını dayamış tek ayağını havada sallıyordu. Üzerine desenli ipekliden bir robe de chambre giymişti. İpek ışıkta pırıldıyordu. Boynunda beyaz ipek bir fular vardı. Gözleri çok net ve zeki bakıyordu. Sanki derin uykusundan az önce uyanan o değildi. Dikkatle dinlerken düello tabancasını elinde çevirip duruyordu. Peter Bowles koltuğun ucunda sinirli sinirli oturmaktaydı. Şöminede ateş yanıyor olmasına, Dirk az önce onu kucaklayıp yüreklendirmiş olmasına rağmen Peter hala titriyordu. Ruhum üşüyor diye düşündü. Konuşmaya devam ederken sesi biraz daha yükseldi. Dirk Courtney konuşmadı, hiçbir yorum yapmadı. Ağzından hiçbir şaşkınlık ünleme, hiçbir soru çıkmadı. Yalnızca tabancayı çevirip durdu, iki kez kendi avucuna vurdu. Peter Bowles sözlerini bitirince Dirk tetiği çekti. Boş silahın tetik düşürme sesi odada çok net duyuldu. Hobday, babam, karısı ve gene Anders. Ve bir de sen. Bilenler yalnız bu kadar. Ve Zulu. Ve Zulu diye kabullendi Dirk. Boş tetiği bir daha çekti. Zabıt kaç kopya? Bir tek diye yalan söyledi Peter. Generalin çalışma odasındaki çelik kasada. Dirk başını salladı, tabancanın horozunu tekrar kaldırdı. Pekala, eğer bir kopya daha varsa o da sende demektir. Ama biz birbirimize yalan söylemeyiz değil mi Peter? Ona ilk kez adıyla hitap ediyordu. Bunda hem samimiyet hem de bir tehdit vardı. Peter başını evet anlamında sallarken boğazı kupkuru kesildi. Dirk tetiği yine düşürdü, gülümsedi. Sıcak, çekici bir gülümseme. Peter'in çok iyi tanıdığı o dostça gülümseme. ''Birbirimizi bunu yapmayacak kadar seviyoruz değil mi?'' gülümsemeye devam ediyordu. ''Bu yüzden bana bunları haber vermeye geldin değil mi? Birbirimizi çok sevdiğimiz için.'' Peter hiçbir şey söylemedi. Dirk hala gülümseyerek devam etti. ''Öte yandan tabii zengin bir adam olacaksın Peter. Eğer dediklerimi yaparsan çok zengin bir adam. İstediğimi yapacaksın değil mi Peter?'' Peter yine başını salladı. ''Elbette.'' ''Bir telefon etmeni istiyorum.'' diye anlattı Dirk. ''Ağızlığa mendil koyup konuşursan ses uzaktan geliyormuş gibi olur. Kim olduğunu da anlamazlar, kimse tanıyamaz. Bunu yapar mısın?'' ''Elbette.'' dedi Peter tekrar. ''Babamın evini arayacaksın. Ya kendisiyle ya karısıyla konuşacaksın.
Kendini Eddington Hastanesi'nin nöbetçi hekimi olarak tanıtacaksın. Onlara şöyle diyeceksin.
52. ayrılım sonu. Sayfa 462.